Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim hocam.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun.
Bugün bu programı değerli dinleyiciler bir yaylada çekiyoruz. Karların içerisinde bir binada, Orman Bakanlığı'na bağlı bir kamp yerinde böyle hafta içinde bir gezi yapalım dedik Nurettin hocamın misafiri olarak. Etrafımız bembeyaz karlarla kaplı, ağaçlar var, bir ahşap yapının içindeyiz, soba yanıyor. Sobanın verdiği sıcaklık var. Biraz nostaljik bir iklim. Hocam nasıl buldunuz? Bu iklim sizin ikliminiz hoş. Değil mi? Zaman zaman burada çalışıyorsunuz.
Yani burada kamplar yapılıyor. Gençlerle
buluşuyorsunuz.
Yapılıyor. Allah-u Teala'nın yarattığı dünya bizim bozduğumuz dünyadan daha güzeldi.
Maşallah.
Yani çok güzel. İşte siz de görüyorsunuz. Beyazı görmek.
Evet.
Beyazın karın üzerinde yürümek çok evet. Güzel elhamdülillah.
Geldiğimiz yollar da çok güzeldi.
Elhamdülillah.
Hocam diyelim ki böyle bir kamptayız. Bir grup genç var. Size tarihselcilik üzerine sorular sordular. Yani belli ki bu konular gençlerin dünyasına da giriyor ve tartışılıyor. Yani farklı insanlar Kur'an üzerine bir takım yorumlar yaparken tarihselcilik konusunu da gündeme getiriyorlar. Kur'an üzerine daha genel manada İslam üzerine bunlar gündeme geliyor. Yani Kur'an'da tarihselcilik var mı? İslam tarihselciliğe ne der? Yani belki gençlerimiz yeterince tarihselcilik deyince neyi anlıyoruz'a vakıf olmadan bir takım Kur'an ayetlerini veya Kur'ani ahkamı, İslam'ın ahkamını, bir miktar hadis-i şeriflerle Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yansıyan ve bize örnek olan bir takım ölçülerle işte onlara yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Böyle sizin önünüze şeyi tam koyayım manzarayı diye böyle bir hazırlık konuşması yapmış oluyorum. Yer yer ciddi tartışmalar da meydana geliyor. Hani Müslümanların zihniyet planında böyle bir sancı oluştuğunu söylemek bile mümkün. Yani bir kısım insanımız kaygılanıyor, bu nasıl İslam anlayışı diyerek. Bir kısım insan da yani biraz da hani sorumluluk duygusuyla çok bağdaşmayacak biçimde bu konuyu böyle deştikçe deşiyor. Eminim ki siz takip ediyorsunuz ve gençlerin ya da diyelim ki Erkam Radyo dinleyicilerinin dünyasında da bu sorular ulaşmışsa onlara cevap verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bugünkü programı bu tarihselcilik tartışmaları ve orada doğrular, yanlışlar varsa doğrular diyeyim. Nedir, ne değildir ona tahsis edelim diye düşündük. Buyurun hocam.
Şimdi biz hocam, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Biz programımızı yaparken sizinle insanların sözlüğe bakmadan 2-3 kere tefekkür etme ihtiyacı hissetmeden anlayacakları kadar sade konuşalım istiyoruz.
Tabii ki.
Kardeşlerimiz bu yönünü de seviyorlar, Allah razı olsun. Dolayısıyla biz bu bahsettiğiniz problemi yani bir matematik dersi gibi, çok bir mantık dersi gibi değil, felsefe dersi gibi değil de sıradan her insanın çok rahat anlayacağı bir mantıkla ben ifade edeyim.
Tabii.
İki önemli başlık açmamız lazım. Birincisi, Allah Celle Celaluhu bu dünyayı hak ve batılın sürtüşme yeri olarak yarattı.
Böyle bir temel çerçeve var.
Yani yaratılış şeyi bu.
Akışta evet.
Kur'an-ı Kerim kaç ayetinde bunu söylüyor? Velev la def'ullahi nnase ba'dahum bi ba'd. Yani Allah böyle bir sürtüşme kanunu koymasaydı diye evet. Ayetler var. Dolayısıyla dünya dertsiz, sıkıntısız, tatlı bir din yaşama yeri değildir. Din yaşamanın mücadelesini verme yeridir.
Evet.
Bu mücadeleyi verebilenler dindar olarak yaşayıp gidecekler.
Ya önemli olan doğru yerde durmak.
Durma. Yani ben bir kere Müslüman oldum, ömür boyu sigortalıyım gibi bir anlayış yok. Yok,
evet.
Bu olamaz. Bu birinci nokta. Yani dünya böyle bir yer. Evet. İkinci noktamız, dedi ki kolay açalım bu meseleyi. Kur'an Azimüşşan hak tarafının son kalesidir. Yani Kur'an-ı Kerim hak batıl mücadelesinde hakkın son ve tek kalesidir.
Evet.
Batıl da kıyamete kadar ömrü olacak bir güçtür. Yani bir gün çok büyük beddualar...
Yani mücadele şu noktada durar, mutlak hakkın galibiyeti olur,
olur
diyemiyoruz.
Kıyamette.
Evet.
Hayat devam ettiği sürece, güneş batıdan, doğudan diye karışık doğmayıp da her gün doğudan doğduğu sürece, yani kıyamet startı verilmediği sürece, sur üfürülmedikçe ya da alametlerinden olan Mehdi Aleyhisselam gelmediği sürece bu böyle devam edecek.
Evet.
Hak ve batıl mücadelesi devam edecek. Hakkın yegane temsilcisi de Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Batıl da, ben Bedir'de mağlup oldum, Hendek gazvesinde perişan oldum, Çanakkale'de de beni ezdiler, bundan sonra benim varlığıma gerek yok, yaşlı bir emekli olarak yaşayayım demeyecek. Belki 100 yılda bir, belki 150 senede bir batıl bir atak daha yapacak. Belli bir Müslüman, belli bir İslami değerler katliamı yapacak. Ondan sonra İslam'ı yaşayan, bu iddiada olan Müslümanlar karşı atak yapacaklar. Onlar küfrün belini bükecekler. Batılı ezecekler. Bir zamanda bu böyle devam edecek. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri de tarihi gözümüz önünde olduğu için böyle zaten. Bunu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Bu nöbetleşe.
Evet.
Binaenaleyh ortada bir gerçek var. Nedir o gerçek? Hak batıl sürtüşmek için varlar.
Evet.
Bunlardan biri ezilip gitmeyecek. Biz ne kadar hiçbir şekilde İslam bir gün kalkmayacak bu dünyadan diye iman ediyorsak, inanıyorsak, zannediyorsak değil, iman ediyorsak batılın da kalkmayacağına İman etmek zorundayız. Hani şairimiz Necip Fazıl, Allah rahmet etsin, diyor ya.
Ey düşmanım.
Ey düşmanım dedi. Sen bana, ben sana lazımım.
Evet.
Yani bu başka türlü varlığımız söz konusu. Yani soğuk olmayan yerde sıcak diye bir şey olmaz. Evet. Niye sıcak diyeceksin ki buna?
Dünya böyle kurulmuş.
Böyle kurulmuş, böyle yürüyecek.
Fakat bu şey hocam, yani hak ve batıl, yani iki kutup halinde, tamam teoride öyle ama... Diyelim ki Kur'an'la ilgili...
Oraya geliyorum.
Evet.
Sen şimdi oraya geliyorum.
Evet.
Şimdi...
İçeride bir...
Batıl, Kur'an-ı Kerim'i susturma. Vel gavfihi leallekum teglibun. Gürültü çıkarın,
belki
anlaşılmasın Kur'an.
Evet.
Belki galip gelirsiniz. Diyecek batıl. İblis bunu Moğolları üstümüze sürerek denedi.
Evet.
Haçlıları üstümüze sürerek denedi. Çanakkale yedi düveli birleştirerek karşımıza çıkarıp denedi. Napolyon Fransa adına geldi, denedi. Bu çok kereler denedi. Başka bir açıdan da bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzur-u şeriflerinde bulunurken ashab-ı kiram onları kavga ettirmeye, sürtüştürmeye cesaret ederek denedi batıl.
Yani iç kavga çıkarmak.
İç yöntemi de denedi.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununu öldürme teşebbüsüyle bunu denemeye kalktı.
Evet.
Müslümanları meydan savaşlarına çekerek denemeye kalktı. Uydurma peygamberler çıkararak enerjiyi ikiye bölme, üçe bölme denemesi yapmaya çalıştı. Yani iblis, batılın baş
fitnenin merkezi. Çeşidi çok.
Yani bunu sadece Haçlıları donatıp karşımıza göndererek yapmıyor. Yaparsa zaten
ya bunu ciddi, anlarız biz hemen.
Batılın bir şeysi yok demektir.
Evet.
Dışarıdan gürültü yapabiliyor demektir.
Evet.
İçeri sızamıyordur. İçeri sızamadığı sürece batılın galibiyet şansı sıfırdır.
Evet.
İçeri sızması lazım. İçeri sızma yöntemlerinden biri Kur'an-ı Kerim'i sulandırmaktır.
Tartışılır hale getiriyor.
Tartışılır hale getiriyor.
Ya da Resulullah'ın kimliğini
tartışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini tartışıyor. Tartıştırıyor. Ashab-ı kiramı konumundan değişik hale getiriyor. Ya uçuruyor, melek yaptırıyor. İzlenmez tipler haline getiriyor. Ya sıradanlaştırıyor. İzlemeye değmez tipleri haline getiriyor. Her halükarda bu konuyu anlamak için şunu bilmemiz gerekiyor. Hak batıl savaşacaklar. Biz nasıl ev ev dolaşıp batıldaki birinin Müslüman olmasını ikna etmeye çalışıyoruz, değil mi? Ev ev dolaşıp içeri evet. sızmaya çalışıyoruz. Babası Müslüman olmazsa çocuğu olsun bari diyoruz. Batıl da aynı şekilde Müslümanların İslam'ın içine sızmaya çalışıyor. Bunu önce İslam büyükleriyle denedi. Ebu Hanifelerle denedi. Rahmetullahi aleyh. Onları basit, işte ilkokulda bir şeyler öğrenmiş, sonra da kendisi kalemle bir şeyler yazmış tiplere çevirmeye çalıştılar. Bilhassa
onlara yönelik bir yıpratma.
Yıpratma. İslam'ın en ince ayarlarıyla meşhur olmuş tasavvuf büyüklerini yıpratmaya çalıştılar. Bunu da uçarak kaçırarak da yaptılar. Basitleştirerek de yapmaya çalıştılar. Ondan sonra İslam'ın mukaddesatıyla işte kadınına ait ayetlerle Allah-u Teala'nın Kur'an'da buyurduğu şeyler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik ettiği ahkam, bunlarla oynadılar. İslam'ı yaşanmaz, altından kalkılmaz bir çığ gibi insanlığın başına düşmüş bir felakete çevirmeye çalıştılar. Bütün bu süreç sonunda hadislerle oynama noktasına getirdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i haşa kargo görevlisi gibi getirdi Kur'an'ı, gitti. Hiçbir şey de konuşmadı o arada. Kur'an'da bizde nasıl olsa dediler. Bir 100 seneye yakın zamandır.
Yani orada sanki bir de şu var değil mi hocam? Yani Kur'an üstün, Resulullah Efendimiz yani hiçbir şey gibi haşa.
Kargo görevlisi.
Evet, kargo görevlisi.
Kargo görevlisi getirdi.
Yani Resulullah'ı biçerken Kur'an'ın üstünlüğünü kullanıyor. Böyle bir metot da.
Bu bir taktik de ona geleceğiz. O
evet,
bir taktik.
Bir şey.
Yani güya bir taktik. Şimdi ben böyle bir konuşma yaptım. Bir grup arkadaş demeyeceğim, ben onlarla arkadaş olmak olarak görünmek istemem. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam da görevini yaptı gitti. Onu bir daha anıyoruz mu dedi.
Evet.
Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kargo görevlisi mi diye itiraz edince ben Cebrail Aleyhisselam da görevini yaptı gitti dedi. Kur'an demiyor mu peygamber için sen de öleceksin.
Evet.
İyi de o zaman Kur'an da onun mezarına gömülmesi lazımdı. Müslümanlar olarak biz Buhari ile, Müslim ile, İbn-i Mace ile, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birikimi olan, bize ulaşmış birikimi olan hadis-i şeriflerle uğraşıldığında, bu Kur'an'a gelecek bir gün, hedef Kur'an'dır, anlamayınca, bunu sadece bazı gençler, yeni akademisyenler, herhalde zannediyorlar ki hadis-i şerifler olması da olur diye çok iyi niyetle yorumladık. Yorumladı büyüklerimiz.
Evet.
Bu, yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'a sataşmayla başladı. Niye? Ebu Hureyre radıyallahu anh mevcut hadislerin hemen hemen dörtte birini rivayet eden sahabi. Dolayısıyla Ebu Hureyre'yi kaldırdın mı İslam dörtte bir gidiyor zaten. Bunu bu şekilde anlamadık. Çocuklar cahillik yapıyorsunuz. Böyle cahillik yapmayın. Hadisin kıymeti var. Dedik. Dendi. Böyle de gerekiyordu belki, yani birden bir düşman gibi görmek uygun olmazdı. Şimdi
gibi
bile
baktık.
Siz mesela iyi niyetinizle soruyu sordunuz. Yani böyle herhalde anlıyorlar gibi. Ama bugün geldiğimiz noktada dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri için kullanılır cümleler Kur'an-ı Kerim için kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim için kullanılırken de benim en çok ürktüğüm nokta, bu kamuflajı çok güzel yapılan bir hareket oluyor. Mesela mevcut dünyadaki Müslümanların siyasi ve ekonomik veya ekolojik sıkıntıları, yaşadıkları topraklara ait sıkıntıları, etnik sıkıntıları, Keşmir'den daha Güney Afrika'ya kadar Müslümanların sorunlarının sanki toplamının nedeni Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği 10 hadismiş gibi bir sunum yapıyorlar. Ondan sonra bu bir gevşek tepki görünce, böyle zevkli tartışılır, sosyolojik bir vaka gibi bir İslam ortaya çıkıp da gerekli karşı duruşu görmeyince Kur'an-ı Kerim masaya yatırıldı.
Hocam, burada önce bence şunu bir tespit etmek lazım. Yani sizin anlattıklarınızdan bu bir projedir. Onu anlıyorum. Bir hatta düşman projesidir. İslam'a düşman olan bir odak, her neyse o, onun projesidir. Öyle okumak lazım bu projeyi gibi bakıyoruz. Bir bu tarz bakış var. Bir de ya bir adamlar işte adı diyelim ki ilahiyatta falan profesör filan şey, kelam profesörü, ne bileyim tefsir profesörü, hadis profesörü, ya böyle titirleri de var. Ya bunların vara vara vardıkları yanlış bir nokta.
Bir fikir, böyle fikir ürünü
gibi bir böyle bakmak var. Bir de bütün bu adamlar da böyle bir projenin kullandığı insanlar, böyle bakmak var.
Şimdi projenin ben 3 basamağını açayım o zaman. Bu proje doğru ama bu proje Hollandalı bir oryantalistin projesi değil, iblisin projesi bu.
Evet.
Daha büyük bir kafa lazım.
İblis bu. Kullanıyor bizim İblis. İnsanları.
İblisin yetiştirdiği büyük bir oryantalist güruhu var. Asırlardır Arapça öğreniyorlar, hadis ilmi öğreniyorlar.
Ya bu oryantalistler dışarıda insanlar. Değil mi? İslam'ın dışında insanlar.
Müslüman olmayan insanlar.
Müslüman olmayan şarkıyatçılar. Şarkıyatçılar. Evet.
Şarkıyatçılar veya işte oryantalistler, isim nasıl anlaşılıyorsa. Üçüncü bir grup var. Bu üçüncü grup cazibeye aldanıp bu ifadeleri kullanıyorlar diye ben iyi konuşmak istiyorum.
Yani bir hüsnü zan alanı.
Çünkü bunun ucu küfür hocam.
Evet.
Bu, Kur'an-ı Kerim'e biraz sonra konuşacağız ne demektir? Tarihsel ayet var değil, tarihsel bir kelime var diyen kafirdir.
Evet.
Ben tevil ederek şunu kastedip böyle söylediklerini düşünmek istiyorum.
Onların o küfür alanından acaba beride görebilir miyiz
küfür
diye.
Küfür de değil, irtidat bu hocam.
Evet.
Müslümanların fitreleriyle, zekatlarıyla, sadakalarıyla, burslarıyla yetişip Müslümanları Kur'an'ından vurmaya başka bir isim veremeyiz.
İrtidat, yani Müslümanken dinin dışına
düşmek. Dinin dışına düşmek, başka bir şey olmak. Müslümanlıktan evet. Başka bir şey olmak. Bu en çok Kur'an'ın üzerinden olabilir. Bu söyledikleri şey nedir? Yani
biraz tarihselciliği açalım işte.
Ne diyorlar bunlarda?
Ne diyorlar? Evet.
Biz bunu şimdi en iyi ihtimalle böyledir.
Evet.
Yani kafirlerin propagandasına aldanmış kardeşlerimizdirler.
Evet.
Demeye çalışıyorum. Böyle olmadığına dair bende de sesler var.
Evet.
Ama imanım otur oturduğun yerde fazla hızlı konuşma diyor bana.
Evet.
Kapının kapanması çok tehlikeli. Bir Müslümanın yüzüne İslam yani kapısı kapanmaması.
İnsanları dışarıda göstermek
kolay.
Evet.
Çok kolay.
Evet.
Bir daha içeri almak zor ama.
Evet.
Bu. Şimdi tarihsel kelimesi bildiğimiz tarihten kaynaklanıyor.
Evet.
Tarih yani nedir? İstanbul'un 1453'te fethedilmesi tarihte bir olaydır.
Evet.
Tarihi bir olaydır diyoruz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in hayata bakan, toplumu yönlendiren ve İslam şeriatını diğer sistemlerden farklı yapan şeylere tarihseldir diyorlar.
Evet.
Ne demek istiyorlar bununla? O dönemde kaldı, bizi ilgilendirmiyor diyorlar. Peki Kur'an'da ben bunu ayet olarak niye okuyorum? Şundan dolayı okuyorsun. O tarihte ne olmuş? İşte İstanbul'u Fatih fethetti, bir anıtta yazıyor ya, onun gibi bir şey diyorlar. Bunu alenen söylüyorlar. niye söylüyorsunuz dediğimizde mesela diyor ki ben diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ekonomik bir konuda bir senet yazılırken, borçlaşma senedi yazılırken iki kadın bir erkek getirin diyor.
Evet.
Şahit olarak. Dolayısıyla erkeği bir, kadını iki tane getirin diyor. Ben bir tefsir hocası, bir ilahiyat hocası, bir medrese hocası, kimse artık bunu söyleyen, bir zümreyi itham etmiyoruz. Kim bunu söylüyorsa diyor ki ben bu modern çağda kadının avantajlı hayata giriş yaptığı bir zamanda veya kadının yani bir puan önde mahkemeye bile girebildiği bir zamanda ben insanlara Allah iki tane kadın getirin diyemem diyor.
Evet.
Demezsen,
yani iki kadın bir erkeğe eşittir
diyemem diyor. Bir senet sözleşmesi de olsa bunu yapamam diyor. Kur'an'da var bu. O tarihe aitti. Arap karıları okuma yazma bilmiyordu diyor.
Evet.
Şimdi başta ne dedik? Biz bunu halk lisanıyla konuşacağız.
Evet, evet.
Halk lisanıyla.
Tam bu yani. Tam bu hocam.
Bunu söylüyor. Peki o zaman bir soru soruyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki bu konu 1000 sene sonra dünya değişirse siz bunu bir bir yapın dedi mi? Yok. Sen nereden anladın bunu? Ben zorlanıyorum ama diyor. Namazda da zorlanıyor insanlar. Namazı da bırakalım o zaman.
Evet.
Oruç da zor oluyor 18 saat. Mesela Kuzey Kutbu'na yaklaşıldıkça oruç vakti uzuyor. 20 saate yakın oluyor. O zaman orucu da kaldıralım.
Belki bir şeyde de onu söyleyecekler hocam.
Söyleyecekler tabii. Yani Kur'an'ın içine müdahale yani hakkı oruç, verdikten sonra.
Oruç bir diyet
sonra,
diyecek mesela. Yani diyette aliyyülala formüller üretiliyor. Niye Kur'an'ın verdiği diyeti yapalım? O da tarihsel falan.
Kesin der.
Evet.
Niye biz bugün Kur'an'ı bir bütün olarak koruyamadığımız ortaya çıkarsa, tutup Kur'an'ı yakarak bizim tepkimizi niye çeksin adamlar?
Evet.
İçinden çürütmek daha ucuz, maliyeti daha ucuz ve sonucu daha etkili. Bu sebeple tarihsel dedikleri şey bir bu noktada. İki, mesela ne diyor? Ashab-ı Kehf olayı diyor makul bir şey değil diyor.
Evet.
Niye Ashab-ı Kehf olayını zorluyoruz ki diyor. Ne diyelim? Ya bu o zamanki Araplara dini kültürü takviye etmek için getirilmiş bir romandır diyor. Ya Allah'ın kelamında roman olur mu? Hikaye olur mu? Olur niye olmasın? Diyor. Mesela Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın karşılaşması var. Hadis-i şeriflerde var.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet, ondan fazla ayet bunu anlatıyor. Yani Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a 3 konuda ders verdi. Bunu tevil edebileceğimiz, yani şunu demek istedi diyebileceğimiz bir şey yok ortada. Musa Aleyhisselam
Kur'an açık o konuda.
Kelimullah bir peygamber Musa Aleyhisselam. O bile çözemedi bu olayı.
Evet.
Çözemedi. Ne yapıyorsun diye Hızır Aleyhisselam'a karşı durdu.
Evet.
Ben 20. asrın bir insanı olarak niye kafamı zorlayayım bu çözülmez olayla?
Evet.
Mesela ne diyor? Hızır Aleyhisselam kendisine iyilik yapanlara zarar verdi diyor. Ya iyilik yapana zarar verileceği kimseye anlatılamaz diyor. Ben bunu enteresan bir hikaye olarak anlayabilirim Kur'an'dan diyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an'ı kendi kitabı olarak bize gösterdi. Beşerden biri değil. Dolayısıyla biz beşer standartlarında Kur'an'daki sırları çözeceğiz diye bir şey yok ki. Kur'an'a itaat edeceğiz diye bir şey var. Hızır Aleyhisselam konusunu büyük bir peygamber olan Musa Aleyhisselam anlayamadı da İstanbul'da, Bolu'da bir Müslüman olarak ben anlamasam ne olur? İman ederim, geçer giderim. Demem gerekiyor ve bunun için var Kur'an'da bu ayetler zaten. Kim ne kadar teslim yani, olacak?
Evet.
Kim ne kadar şüphe edecek? Kim fitneye alelot olacak? Kim kaypak bir zeminde duruyor? Bunu görmek istiyor Allah-u Teala. Bu kadar açık yani, hiç tartışılır bir tarafı yok bunun. Sıkıştıkça ben Kur'an'a inanmak istemiyorum diyemiyorlar. Ama Kur'an tarihseldir, o tarih gününde kaldı demeyi daha rahat görüyorlar. O yüzden en iyi ihtimalle kafire alet olmuş diyebiliyorum bunlar için.
Şöyle bir şey yapıyor mu bunlar hocam? Mesela Kur'an'ın bir bütün, Mushaf'ı içerisine giren Kur'an-ı Kerim var. Yani bu ayetlerin Kur'an'dan çıkarılması gibi bir şeyleri
henüz ona o döneme gelmedi. Bir 30-40 sene daha olabilir onun için.
Evet.
Hadisler için denendi biliyorsunuz.
Evet.
Yani
hadisleri ayıklayalım.
O Türkiye'mizde söylendi maalesef.
Evet, evet.
Allah'tan halkımızın ne lan siz peygamberden beğenip mi alacaksınız? Turşu mu zannettiğiniz içinden seçiyorsunuz? Tepkisi gelince onu kastetmedik falan deyip geri adım attılar.
Evet.
Ayıklama hikayesi en üst dini makamlarda bile konuşuldu. Bunu yaparken de ne yapacaklardı? Batıyı rahatsız eden ne varsa hadislerde, kadından, faizden her
aslında
şeyi kaldıracaklardı.
O konu da önemli hocam. Mesela bu 11 Eylül o Amerika'daki iki gökdelen vurulunca
şöyle, vurulma olayı diyelim.
Yani ne oldu? Kim vurdu ayrı bir şey de. Yani Amerika, Suudi Arabistan'a mesela müfredatının ki okullardaki kitap müfredatını değiştirin. Sizden çıkıyor bu elemanlar. Yeni bir insan tipi yetiştirin. Mesela bu söz Muhammed bin Selman'da iktidar sesi haline geldi.
Amerika'nın o sayede talebi. İktidar oldu. 30 evet. Yaşında kral oldu adam.
Şimdi yani o hakikaten zihniyeti dönüştürmek gibi bir projede söz konusu. İşte mesela cihad ayetlerini okumayacaksınız, kürsüye taşımayacaksınız.
Tabii cihat,
gibi.
Kadın,
evet.
Siyasete direkt müdahale eden, ekonomiyi yönlendiren, faiz, kadın ilişkileri, erkekli aile hükümleri, boşanma hükümleri, erkeğin talak hakkını kullanması, bunları kökten tabii müdahale konusu yapıyor.
Evet.
Asas gaye Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 500 kadar olan ahkam ayetleridir.
Evet.
Bu ahkam ayetleri çıktıktan sonra Kur'an'ın tabiata zarar vermeyin mahiyetindeki ayetlerinden rahatsız olmazlar onlar. Evet.
Bu da enteresan. O mesela bizde de bir ara laiklik, bir Müslüman ülkede Müslümanların hayatlarını İslam'a göre düzenleme talebi. O zaman bir siyasetçi, meşhur bir siyasetçi, Kur'an'da işte şu kadar ahkam ayeti var. Yani bunlarla ilgili tartışma biterse İslam'la laik sistem arasında bir sorun kalmaz.
Kalmaz tabii.
Demişti yani. Batı'da, Avrupa'da da Müslümanlar şimdi İslam'ı yaşamaya çalışıyorlar. Yani ne kadar yaşarsa. Yani Kur'an'dan, hadislerden yaşamaya çalışıyor. Avrupa İslam'ı diye bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Yani ahkamı azaltılmış, yani sosyal hayatta Kur'an, İslam düzenlemelerinden vazgeçmiş bir insan tipi. Yani bu onun da bir anlamda değil mi hocam? Yani Kur'an üzerindeki...
Yani Avrupa'da bir Türk konuşuyor.
Evet.
İlahiyat Fakültesi'nde bir geçerli akçeyi ortaya koyuyor. Halkın içinde başka bir şey söylüyor. Ramazan'da herkes Müslüman oluyor ama.
Evet.
Ramazan'a gelince Ramazan'da bir sorun yok. Aynı şekilde yani bir yerde vatan savunması yapılacaksa cihat yine konuşulabiliyor.
Hocam bu ahkamını vesaire çıkarıldığında yani bu kişiler hani içerideki kişiler diyelim nasıl bir din tasavvuru ortaya çıkıyor?
Şimdi ahkamı çıkarılmış, kanatları koparılmış demek.
Evet.
Uçmayacak bu kuş. Ben ahkamı çıkarılmış deyince bir 500 ayet siz konuşmuş oldunuz. Hayır, bir ayet de değil, tek bir kelimesini çıkaralım dedikten sonra ben o iyi niyetim bitmiştir, kafirdir,
evet.
Mürtettir artık.
Evet, evet.
Onu biz
önce belki orada başlamak lazım.
Şu konuşmaya. Sözü kabul edebiliyorum ben, kafir dememek için. Ya ben iki kadın bir erkek şeyini anlatamıyorum ya, tıkandım bu konuda, Allah affetsin diyen tevil yapıyor, acziyetini ifade ediyor. Sabah namazına kalkamadım işte, çok uykuluydum der gibi
der
yorumluyorum.
Gibi.
Buna bir yorum getirebilir. Bu Kur'an'a fazladır. Bunu Ömer koydu Kur'an'a. Ebu Bekir koydu, Ayşe koydu gibi.
Bu nasıl bir cesaret hocam? Yani bu
bir cesaret
mesela,
değil.
Yani Resulullah Efendimiz bir kelime dokunmuyor. Değil mi? Kur'an'a.
Harf dokunamıyor.
Harf dokunmuyor. Ashab bir harf dokunmuyor. Yani hangi cesaret, ne nasıl bir Kur'an anlayışı var ki, nasıl onun içinden böyle bir hani müdahale edilebilecek bir cesaret
üstelik
çıkıyor.
De İlahiyat Fakültesi'nde, üstelik de Cuma minberinde.
Evet.
Namaz kıldırılan bir yerde. Bir atasözünü söylemekte bana yardım edin o zaman. Çobansız köy mü, köpeksiz köy bulmuş da mı, bir atasözümüz var bizim. Yani buldu köpeksiz köyü de çomaksız dolaşıyor mu, öyle bir atasözümüz evet. var. Yani tam sözü şu anda yuvarlayamadım. Yani bunun sebebi onların cesareti, onların bilmişliği değil. Kur'an'a iman edenlerin organize olmayışıdır. Kur'an-ı Kerim bunu bize ikaz ediyor. Kafirler organize oluyorlar. Siz organize olmazsanız mağlup olursunuz buyuruyor. Biz hilafeti kaybolmuş bir Müslümanız. Şimdi mesela bizim devletimizde Diyanet İşleri Başkanlığı var. Elhamdülillah, hamd ediyoruz. Camilerimize sahip çıkıyor. Ama bunlara çıkıp bunları Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapacak bir şekilde cevaplandıramaz bile Diyanet. Çünkü Diyanet evet. Kur'an-ı Kerim'in sahibiyim diyemez. Diyemiyor. Neyim? Ben din hizmetlerinde sahibim. Bu da Müslümanları, dindarları üzüyor, rencide ediyor diyebilir.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'in sahibi benim diyen bir halife lazım bize. Ya da Müslümanların bu çapta bir organizesinin bulunmuş olması lazımdı. Bunu sağlayamadıktan sonra biz, bu iddialarımız hep devam edecek. Ama sonuç almayacağız.
Hocam şöyle bir hani insanın içinde bir böyle bir muhasebe oluyor. Bir adam mesela İmam Hatip'i okuyor diyelim ki. İslam Enstitüsü'nün ilahiyatı okuyor. Diyelim ki tefsir üzerinde doktora yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya bir yere geliyor, böyle bir olay yaşanıyor. Yani
niye hocam? Niye?
Niye? Yani
çünkü
ben
o ilahiyatta İlahiyatta İslam'ı yaşamayı öğrenmiyor. İslami ilimler diyor. İslami ilimler öğreniyor.
Benim hocam yani kendi hayatını heba ediyor insan. Yani bunu mesela bir müsteşrik için
normal
görebiliriz. Adamın zaten bir projenin içinde yani onun bütün hayatı Kur'an'ı yıpratmaya, Resulullah Efendimiz İslam'ı devrede hayat dışına itmeye çalışıyor. Bir mücadelesi var. Batıl dediniz ya en başta. Şimdi bu bizim yani içimizden gelen bir şey. Böyle bir zihni anaforun içine nasıl sürüklenir insan? Ya yani ben ona hakikaten şaşırıyorum. Onun için
ne yazık
anlamaya
ki,
çalışmak.
Ne yazık ki evet, şaşırmaktan evet. başka da yapacağınız bir şey yok tabii.
Evet.
Çünkü ilahiyatta okunan ilim veya başka bir yerde okunan bir ilim daha Müslümanca yaşamak için mi, bir yerde görev almak için gerekli olan diplomayı elde etmek için mi?
Evet.
Mesela İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf tarihi mi var, tasavvufun kendisi mi var?
Tarihi var. Tasavvuf tarihi.
Fıkhın yaşanır şekli mi var, kitaplarını karıştırma taktikleri mi var?
Hocam şöyle, şimdi mesela Diyanet için de bir statüsü var, haklısınız. Yani Diyanet yani sadece Müslümanlara has bir müessese değil, laik bir devletin müessesesi.
Öyle olması da gerekiyor.
İfade ettiğiniz gibi yani İlahiyat Fakültesi'nde vesaire de. Ama sonuçta yani biz kendi içimizde baktığımızda yani Diyanet de bir misyon üstlenebiliyor. İslam'a hizmet gibi. Yani oradaki bulunan insanların, Müslüman kadroların, yani diyelim camide böyle bir şey. İlahiyattan da, İmam Hatip'ten de beklenen normalde böyle bir şey. Yani orada bizim insanlarımız okuyor, çocuklarımız okuyor. Biz okuyoruz yani. Sonuçta böyle bir yere gelmek gerçekten insanın havsalasının alamayacağı bir şey. Mesela önüne Kur'an-ı Kerim'i koysak ya da hadis külliyatını koysak, yani biliyorsun ki bu Resulullah Efendimiz'e ait sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl üstünü çizersin? Hangi ayetin mesela üstünü çizeceksin? Yani böyle bir şeyi nasıl içine sindirebilir bir insan? Ben
şöyle sindirir hocam. Bir kere kendisini cennet, cehennem ortasında, yani cennet umudu, cehennem korkusu gibi bir riskle yaşıyor görmeyip, bir tür peygamber gibi yetkili görürse, sanki ona da vahiy geliyormuş gibi görürse, yapmayacağı bir şey yok onun.
Evet.
Yani gözü dönen adam cinayet işliyor ya, burada iman açısından gözü dönmüş birisi bu.
Allah'a ekber.
Sıkıntımız burada bizim. Bu yüzden teslim olmak, evet, teslim olmak becerilemediği zaman teslim almaya çalışacaktır o.
Hocam yani teslim olmayı açalım biraz diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten o kafa karışıklığı, iç bulanması, ne dersek diyelim. Yani öyle bir teslim oluş hadisesinde, yani İslam'ın insandan beklediği şey üzerinde bir kafa karışıklığı var. Onu anlıyorum. Biraz açalım.
Şüphesiz. Şöyle, biz bir derneğe üye oluruz. Tüzüğünü beğeniriz. İstemeyince de çıkar gideriz.
Evet.
Bir partiye aynı şekilde. Hatta bir ülkenin vatandaşlığına giriyor insanlar. Ben çıkacağım bu ülkenin vatandaşlığından diyor. Başka bir yere gideceğim diyor. Bunlar doğal şeyler. Neden çıktın dendiğinde beğenmedim şu, evet, yapıyı diyor. Şu tarzı beğenmedim diyor. Müslüman böyle bir insan değildir. Allah'a teslim olmuş insandır. Teslim ettiğimiz ilk şey de aklımızdır. Bedenimizdir. Hayattaki bütün imkanlarımızdır. Malımızı Allah'a teslim ediyoruz. Şu kadarı senin olsun, gerisini harcama diyor. Bedenimizi Allah'a teslim ediyoruz. Günde 5 defa namaza getir bunu diyor. Ramazan'da oruca getir diyor. Aklımızı Allah'a teslim ediyoruz. Şunu düşünün dediği şeyleri düşünüyoruz. Allah'a akıl verecek kadar akıllı görmüyoruz kendimizi.
Evet.
Buradaki temel sorun
Allah'a
bu insanlar
akıl vermek.
Allah'a
abesle
akıl
iştigal.
Ya Allah'a akıl verme hakkı görüyorlar kendilerinde.
Evet.
Direkt bunu ben Allah'a bu teklifi veriyorum demiyor da sahabi yanlış anlamış bunu diyor.
Evet.
Ebu Hanife kadar ben de anlarım diyor. O aşırı yapmış diyor. Yani direkt söylemiyor bunu. Direkt bunu kim söylüyor? Ateist diye birisi söylüyor.
Evet.
Sonra bir ateistin bir sözünü bir yerde gördüm, çok dikkatimi geçti. Ateist misin diyorlar. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Tabii ateistim diyor.
Allah'ın bildiğini
kuldan ne saklayayım diyor. Yani ne olduğunu da ateistimin bilmiyor demek, evet, ki yani. Böyle bir garip dünyadayız biz. Dolayısıyla Allah'a teslim olmuş birisi Allah'a din öğretmez.
Evet.
Allah'a... Gelen dini olduğu gibi yaşar.
Ayet var değil mi hocam? Allah'a din mi öğretiyor?
Dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz yani? Bu bir hastalık o zaman da demek
aslında
ki.
Aslında mesela bu ayeti okuduğunda böyle bir apışıp kalması lazım. Ya bu ayet benim için indi.
Hayır, öyle değil üstad. Nasıl? Siz Ankara'ya giderken Edirne istikametinde giderseniz hiçbir şeyi yanlış görmezsiniz.
Evet.
Yani bir defa ters gittiğiniz için her şey dümdüz gidiyor. Yani,
yani nasıl anlar hocam?
O nasıl
diyelim
anlıyor
biliyor musunuz? Allah'a din mi öğretiyorsunuz?
Ebu Hanife'nin iştihatları hep Allah'a din öğretmekmiş diyor.
Evet.
Ömer iki de bir Allah'a din öğretmeye kalkmış diyor radıyallahu anh.
Allah Allah.
Yani biz ne diyorsak o da onu diyor ama ters taraftan diyor.
Evet.
Doğru dediğimize yanlış diyor. Yanlış dediğimize doğru diyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Bu sebeple biz Allah'a karşı konumumuzu %100 tespit edersek, ben kulum, ölümcül sonu olan, bir gün ölecek olan aciz bir kulum, o ise Allah'tır.
Hayatı ve ölümü ona bağlı olan.
Beni yarattı, beni kul olarak görmek istiyor. Sabah vaktinde karşısında görmek istiyor. Akşam yatmadan yatsı yıkılıp karşısında görmek istiyor. Ramazan'da aç görmek istiyor beni demek zorundayız. Pazarlık yapılamaz Allah'la. Bu pazarlığı bir bütün olarak İslam'ı değil de Hristiyanlığı gönder diye de yapamaz Müslüman.
Evet.
Şu yasağı niye getirdin diye de
yapamaz.
Allah'ın serbestlerinden mesela inek sütü helaldir, onu da yasaklayamaz.
Evet.
Yani kul haddini bilmeli, dereyi yukarı akıtamaz.
Evet.
Dere yukarıdan aşağı doğru akacak. Aşağı doğru akan suyu yukarı akıtmaya çalışıyor. Ben akıttım diyor. Kovayla doldurup yukarı götürüyor.
Şey var mı hocam bu çevrelerde? Mesela Allah ile böylesine bir çekişme, cedel içine girdiği tarzında bir kaygı, yani böyle bir şey.
Asla ve kata hocam, iblis yılların uzmanıdır. Böyle yarın tartışma yaşayacak, kendi içinde bir imali fikir yapacak, fikir jimnastiği yapacak konumu oluşturtmaz asla. Müşteri kaybeder. Bunu yapmaz iblis. Buna kafası çalışır iblisin. Sürekli ona promosyon getirir. Bu nedenle bu tip abuk subuk zannettiğimiz fikirlerin sahiplerinin etrafında iri yarı insanlar durur hep.
Evet.
Onu alkışlarlar. İnsanoğlu da zaten Allah razı olsun bunu çok iyi söyledin dendiğinden sonra bir daha geri fren de tutmaz.
Yani nasıl bakıyorsunuz? Mesela bu tarz insanların yani etrafında dinleyen insanlar diyelim ki, acaba ya burada da bir hakikat payı var mı? Ya size getiren mesela böyle bir soruyu, ya hocam gittim falanca kişi bana şunu söyledi. Yani kafam karıştı mesela. Kafam karıştı, ne diyorsunuz?
Bir örnek vereyim mi hocam?
Ha, lütfen.
7-8 tane hanımefendi çok güzel tesettürlü selam vererek girdiler. Selam verdiler, oturduk. Sinirlenmeyin lütfen, size bir soru soracağız dediler. Herhalde beni çok sinirli zannediyorlar.
Yok, buyurun yani öyle şey bir soru ki yani, ama yok, normal adam da sinirlenir.
Yani normal adamdan ziyade ben sinirli adamım şimdi gibi düşünmüşler. Buyurun dedim. Çok önemli üstadım. Tarihe geçilecek bir itiraz. İnşallah benimki de tarihe geçilecek bir cevap oldu. Dediler ki biz mümin olarak yaşadığımızı söyleyelim, yani söylemeye gerek yok ama söyleyelim. Buyurun
tam
dedim.
Ben onu soruyorum. Ya
bir tartışmam yok sizinle dedim. Tanımıyorum sizi. Ben filan yerdeyim filan ya. Baktım iyi öğretmen, 2-3 tane din dersi öğretmeni, ilahiyat mezunu. İstanbul'da iyi bir ilahiyat fakültesinin talebeleriymişler zamanında. Bunlar oturmuşlar. Cariye sorununu konuşurken, İslam niye cariyeye izin verip erkekleri yanlış yönlendirdi onların deyimiyle konuşurken konu uzamış. Huriler ne arıyor cennette demişler.
Evet.
Bu adil bir davranış değil. Bunu ashab-ı kiram yanlış anlamış olmasın demişler. Evet. Az çok da ilahiyatta 5-10 kelime de Arapça biliyorlar ya. Günlerce bunu tartışmışlar. Yani başka bir meseleden girmişler. Bakmışlar bunun çözümü yok. Ondan sonra huri meselesini tartışmışlar. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Bir iki hocaya sormuşlar. Melunlar, casus musunuz deyip kovmuş bunları bir hoca efendi.
Evet.
Ondan sonra demişler ki Nurattin hocaya soralım. Randevu alıp gelmişler. Ben dedim ki ablalar, cariye konusundan girdiniz, onu niye bıraktınız dedim. Niye cariye konusunu devam ettirmediniz? Yani
niye onu problem olarak
tartışma getirmedi, cariyeden başladı. Huriye devam etti. Dedik bir tanesi, düşündük ki yani cariye zaten yok dünyada şu anda. Boşu boşuna tartışmaya ne gerek var?
Evet.
Kalktı dünyadan, kurtulduk dedi. Dedim ki ben de bir teklif sunuyorum size. Şu anda huri meselesini savunacak, size cevap verecek bir makam da yok maalesef. Hilafette yok ki gidip oraya Kur'an'da bu meseleyi düzeltin diyeceksiniz. Dolayısıyla bunu da isterseniz cennette bir dilekçeyle halledelim dedim. Orada üst makamlara bunu şikayet ederiz, bu sorun düzelsin dedim. Bir tanesi dedi ki ah hocam dedi, bir girebilsek dedi cennet için. Ben durdum. Hiçbir şey demedim. Bir 3 dakika kadar bana baka kaldılar böyle.
Evet.
Yani konuşkan bir adam
durdu.
Bir tanesi dedi ki hocam cevap vermiyorsunuz dedi. Dedim aklım benimle mi onu düşünüyorum dedim. Hem cennete girmeye umudunuz yok, hem oradaki hurileri kovuyorsunuz dedim. Ya dışarıdan gelip dağdan gelip bağdan adam kovulur mu dedim ya. Ablalar niye bir günde biz cennete nasıl gireceğiz diye bir gündem yapmıyorsunuz dedim.
Evet.
Ya siz cennete girin. Ashabın kadınları da bu konuyu konuşmuşlar. Evet. Ama ne demişler biliyor musunuz dedim. Cennette diyeceğim ki hurilere, biz namazlar kılarak, oruçlar tutarak bu cennete girdik. Siz kelepurdan cennettesiniz, bizden üstün değilsiniz diyeceğim diyor sahabe karısı. Niye böyle düşünmüyorsunuz dedim. Yani inşallah kalpleri yumuşadığını zannediyorum. E hocam hiçbir cevabı yok mu filan dediler ama bir daha da böyle bir konuya girmezler herhalde.
Evet.
Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var hocam. Yani bizim gayemiz cennete girmek mi, cennette dezenfekte yapmak, yanlışları, cennetteki yerleri düzeltmek mi ya? Cennete girmek hayalinde mi, umudun var mı? Bunlar daha öncelikli olması gerekirken, fakat dedik ya iblis çok akıllı.
Şimdi hocam ahireti devre dışı bırakmıyor çünkü ölüm var.
%100 var.
Yani cenneti, cehennemi devre dışı bırakmıyor. Çünkü ahiret varsa orada ne olacak?
Onu... İlk var olduğuna inanıyor. Ona... Mesela bana gelen hanımefendilerin öyle bir derdi yok. İman derdi yok.
Yok yani aslında işin içinden çıkamıyor hocam. Yani
çıkamıyor.
Çıkamıyor işin içinden.
Bocalıyor.
Bu defa işte soru da böyle. Bir fitne de bir şey olmuş yani. Zihne sokulmuş. Yani deyiverse ya cennete gireyim ondan
tak, ne olursa,
ne
olsun,
olursa olsun.
İsterse gerisi hep huri olsun bana ne
bana
ya ben gireyim de.
Yani oralar işte o bir zihin zehirlenme şeyi var hocam. Yani enteresan bir şey. Şunu da bir sormak istiyorum aklımda. Mesela böyle bir şey gelse yani diyelim ki bir ilahiyat profesörü karşı karşıya gelseniz. Yani konuşulabilecek bir zemin var mı? Ne konuşulur?
Geliyoruz
o
hocam.
O ne der, siz ne dersiniz? Yani
geliyoruz.
Evet.
Geliyoruz. Şu ana kadar ben o medyadaki görüntüleriyle benimle konuşanına rastlamadım. Herhalde ben rastlamıyorum yani.
Evet.
Yani alttan alıyor. Şu şöyle demedi mi? Arapça bu manaya gelmiyor mu? Yani medyada konuşurken böyledir diye evet. Konuşuyorlar. İşten biraz anlayanın önüne gelince ama filanca zat da şöyle demişti diye dereden tepeden su getirmek
yani,
var ya.
Yani şimdi o da biliyor. Şu sözü söylediğinde İslam'ın dışına çıkacak. Siz de biliyorsunuz. Ya bunu sizinle konuşurken siz diyeceksin ki ya bu kardeşim bunu söylüyorsun ama bu seni İslam'ın dışına çıkarır. Sen de biliyorsun bunu. Niye hala bunu söylüyorsun değil mi? Yani böyle bir diyalog olur sizinle onun arasında yani.
Şimdi burada mesela Ashab-ı Kehf 300 sene nasıl durdu orada dediğin zaman ben nasıl becerecek ki bunu Allah diyorsun aslında
ya
fark etmedin.
Ya,
yani.
Evet.
Yani bir köpek nasıl 100 sene sonra diriliyor? O zaman sen kendi dirileceğini de inkar ediyorsun.
Evet.
Kendi dirileceğini de inkar ediyorsun.
Onu sormuş yani. Diyor ki toz olduktan sonra nasıl dirilir insanlar?
Ya o zaman da soruluyordu. Şimdi de soruluyor. Ama şimdi küçücük bir elementi yüzlerce kere, binlerce kere bölebilen laboratuvarların bulunduğu bir dünyada sen söyleme bari bunu ya. Bu cahiliye zamanında insanların yani 3-4 tane hayvanın sırtına binmekten başka bir şey yapamadıkları bir zamanda sen füzenin 10 gram enerji kullanarak dünyaya 20 defa tur attığı bir zamanda sen söyleme bunu ya. Senin füzenin kudreti Allah'ta niye olmasın? Trilyonlarca fazlası bila hudut Allah'ta niye olmasın? Bunlar niye hocam tehlikeli? Bu söyleyenler düzeyinde olmasa da 10 sene içinde günün birinde İslam'dan şüphe etme, Kur'an'dan şüphe etme, bir hocadan şüphe eder gibi Resulullah'tan şüphe etme. Aleyhissalatü vesselam sonucu. Mesela ilk belirtileri şöyle ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'de matematiksel hata var diye bir teori de çıkarttılar şimdi. Yani miras ayetlerini topluyorlar. Yüzdesi tutmuyor bunun. Yahu siz bunu ilkokulda ders kitabı mı zannettiniz? Toplamanın sonuçları yanlış çıkıyor. Gibi bir şey. Bir ortada bir sorun var. Ben bir noktayı daha siz sormadınız ama saate bakmaya başladınız.
Evet. Az bir zamanımız kaldı.
Biz benden önceki hoca efendilerle böyle konular oluyor, oturuyoruz. Alim hocalarım, yani elini öptüğüm insanlar da umumiyetle şu soruyu sormuşumdur. Mesela siz 50 senedir bu gündeme niye hiç cevap vermeyi düşünmediniz? Dediğim belki bir 10 tane hocam oldu alim insanlarla oturduğumuzda.
Ben şunu da size soracaktım, sözünüzü unutmayın. Yani genç bir insana ne dersiniz sizin yani bu sohbeti öyle bitirelim. İkisini birden toparlayın.
O zaman öyle toparlayın. Evet. Bu da onun cevabı zaten hemen hemen. Hı hı. Bir cevap çok hoşuma gitti. Bana dedi ki bir tanesi, oğlum dedi, cevap verip susturtmakla sulayıp yeşertmek arasında korkudan bir şey yapamadım dedi.
Evet. Evet.
Benim biliyorsun dedi, o zatı zikrediyorum. Biliyorsun dedi, buralarda benim ağzıma çok bakıyor insanlar. Ben bir cuma vaazımda bu edepsizlerin yaptığı yanlıştır dolaylı anlatsam dedi, onun yaptığından daha fazla reklam olurdu dedi.
Evet. Bazen bu meseleyi ortaya koymak bile hakikaten
böyle bir sorun var. Evet, doğru. Böyle bir sorun var.
Doğru.
Çok zor. Ama bugün yani 2019 yılına geldiğimiz noktada bu sorun kayboldu. Neden? Artık çünkü kamuya mal oldu.
Tabii.
Sen Bakara suresini, Nisa suresini dinleyeyim YouTube'dan derken Kur'an'da ayet yanlışlıkları diye bir video karşına çıkıyor artık.
Evet.
Yani şimdi gün yüzüne çıktı herkesin küfrü, münafıklığı, zındıklığı. İnşallah müminliğimiz İnşallah. Ortaya çıktı.
Evet.
Bu yüzden genç kardeşlerin bu konuda ıslah edeceğiz biz. Okuldaki arkadaşları düzelteceğiz gibi bir niyetle. Bu mendeburlar ne diyor bir bakayım da bunların tuzağına düşmeyeyim gibi temiz bir duyguyla, hangi duyguyla olursa olsun bu konulara temasın elektrikle oynamak olduğunu bilmeleri gerekiyor.
Evet.
Yani iblis bir kere lanet etmek için bile bunu telaffuz ettiriyorsa sana ve sen köklü bir birikime sahip değilsen, sadece bir İmam Hatip bilgisi veya ilahiyattaki bir iki Arapça ile bu işlere bakıyorsan, seni kapması kurdun çok zor değil. Bu yüzden bu meselelerden Allah'a sığınmak gerekiyor. Çünkü kaymayacak kalp yoktur. Her kalp kayar, kayabilir. Peygamberler masum. Allah dostlarını korudu. Korumadığı dostları da var Allah'ın ama. Bel'am bin Ba'ura'yı korumadı Allah.
Evet.
Yani o da evliya
yani
adam.
Dost olarak yola çıktı ama.
Dost olarak çıktı ama köpek gibi sürünerek gitti
evet,
diyor Kur'an-ı
evet,
Kerim. Yani
evet.
Sürünerek gitti cehenneme neuzübillah.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ı sorgulamak, Peygamber aleyhisselamı sorgulamak, Kur'an-ı Kerim'i sorgulamak, sorgulayanla oturup kalkmak, acabayı merak edip bir açıp bakmak risktir. Bu riski hiç kimsenin almamasını tavsiye ederiz.
Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Amin cümlemizden.
Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla tarihselcilik konusunu konuşmuş olduk. Ben hocamın en son sözlerinin çok hayati önem taşıdığına inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.